İstisnalar. Evet, İstisnalar podcast serisinin 3. sezonunun 3. bölümünde karşınızdayız. İlginç, 3'ler bir araya gelmiş, evet. Değil mi?
3. sezon.
3. yıl.
3. yıl değil, 1,5. yıldaki 3. sezonumuz.
1,5. yıldaki 3. sezonumuz.
Yok ya, 2 sene falan oldu biz başlayalım.
Ben baktım 2,1 sene olmuş.
2,1 iyi.
Fizi'nin sunduğu istisnalar başlıyor.
O sesler mi geldi ya? O kim konuştu orada?
Sponsor öyle abi, bir anda konuşuverir.
Parayı uzattılar şu an.
Parayı veren.
Yandan 200 lira uzattı.
İlk
o yüzden.
İlkeli konuşturur.
Girdim yani.
Sponsorluk fiyatımız bu hafta 75 TL olarak belirlendi.
Evet.
Bir kahve 3'e böldük o yüzden.
Yavaş yavaş arayıştayız sponsor konusunda. Bu da mesajımızı.
Başka dijital, buradan, diğer dijital platformlar varsa.
Olsun. Peki 3. sezon 3. bölüm. Bugün ne konuşacağız? Biraz bekledik bu arada. Neden bekledik?
Bu bölümü aslında biz çekmeyecektik. O yüzden ne konuşacağımızı bilmiyoruz. İstanbul'da
direkt 4'e geçeceğiz diye mi düşün?
İstanbul'da çok trafik olduğu için bir anda bölüm çekelim dedik eve gitmek yerine.
Çünkü 3. sezonun 3. bölümünde aslında yola çıktık biz. Şimdi geldik anca. O yüzden dedik ki 4. bölüme direkt geçer miyiz?
İstanbul turnemizde bugün Küçükyalı'dayız.
Her zamanki gibi.
İstanbul bence artık kamp alanı. Bence insanlar bir yerden bir yere gitmek konusunda şey ya, böyle her gün bir yerden bir yere gitmeyi kapatmalılar, evet. Bence. Bir yerden bir yere gitmeli, kampını yapmalı, ateşini yakmalı. Orada bir süre konakladıktan sonra yeni yolculuğu için tekrar başka bir yere gidebilmeli yani. İstanbul'da öyle bir hale geldi taraf.
Ya zaten her akşam eve gidiyorsun, sonra sabah işe dönüyorsun. Bir saçmalık yok mu burada? Bir sürü vakit harcıyoruz yani yolda.
Ya trafik hoşunuza gitmiyorsa Ankara'ya taşının. Bu Ankara övücülüğüne doğru gidiyor bu. Geçen bir arkadaş Ankara'yı övüyordu. İstanbul'a taşınacağım dedi. Sonra
almayın
baktım,
abi. Almayın, ben söylüyorum arkadaşlar, almasınlar içeriye.
Sonra bir baktım Ankara'yı yine övmeye başlamış. Vazgeçmiş çünkü İstanbul'dan. Evet.
Allah Allah. Ne kadar sürüyor yolunuz? Günlük yolunuz?
Benim trafikli saatlerde gidiş geliş 2 saat sürüyor.
Gidiş toplam. Geliş 2 saat toplam.
Toplam.
Anıl?
Toplam söylüyorsak 1 saat 10 dakika diyebilirim.
Ben şöyle yapıyorum. Akşam diyorum ki erken çıkayım mı? Mesela 4.30 gibi bakıyorum şey haritaya. Diyor ki 1 saat 10 dakika. Birazdan çıkarım falan diyorum. Hazırlanıyorum falan. 5'te bir bakıyorum 1 saat 30 dakika. Evet. O zaman diyorum ben bekleyeyim. Sonra 7'de ben çıkıyorsun 7'ye saat, kadar bekliyorum. Dakika. 7'de aratıyorum. 1 saat 30 dakika yine. Deminden şimdiye geldim.
0 dakika daha hızlı gidebilmek için 2,5 saat ofiste kaldım.
Ya İstanbul trafiği gerçekten, bence insanların işi gücü bırakıp bütün Türkiye'nin zeki insanlarına sesleniyorum. Bizim toplanıp İstanbul trafiğini çözmemiz lazım arkadaşlar.
İstanbul trafiğini çözmek için İstanbul'dan bir kısmımızın taşınmaması lazım bence ya.
Ya bir sürü çözüm olabilir. Yani viyadükler mi yaparız? Havaraylar mı kurarız? Bazılarını zorla sınır dışı mı ederiz bilmiyorum
bana
ama.
Bana tek çözüm viyadük gibi geliyor.
Şu an İstanbul'daki araç sayısı 53 ilin araç sayısına eşitmiş, biliyor musunuz?
Hangi 53 ilin abi?
Evet, içinde Nevşehir, Çoruk falan filan
sayayım mı?
Var galiba.
Bir İstanbul.
Sondaki 53 değil mi? Son 53.
Seçili 53.
Ya bir şehri nasıl son 53 diye nitelersin ki zaten? Neye göre niteliyorsun bunu?
Plakasına göre.
Doğduğun şehrin son 53'te olmasını ister miydin?
Çıplamızı ver Rize'den.
İstanbul'un aslında trafiği, insanların dedin ya Ankara övücülüğü falan. Aslında bu kaosu, bu toksik dünyayı da bir taraftan
Ankara yarattı.
Seviyoruz yani. Ankara yarattı. O insanlar
İzmit. Akıllı ol.
Benim Ankara ile hiç problemim yok bu arada.
Ben de kusura bakmayın Ankaralılardan özür diliyorum. Şu an hiçbir şey yok. Ankara'nın denizi var mı diye soran sığırlardan da değiliz. Bilmiyorum.
Hızlı tren haterları toplandık.
Abi bu toksikliği seviyorlar ya. Bence biz de yani. Gidiş gelişim 2,5 saat minimumda. Yani o gün başka bir şey olması lazım benim erken gidip gelmem için. Hala buranın içerisindeysen demek ki bu toksik ilişkiyi seven bir tarafımız
tabii,
var bizim.
O kaosu da seviyorsun. Toksikliğin bir çekiciliği var galiba ya. İstanbul öyle bir şey.
Şimdi toksiklik deyince de şu Vandanara ile Icardi'yi gördünüz mü? Abi Instagram'da storyleri falan şey yaptılar. Evet. Çocuklar söyledi. İnanılmaz yani. O diyor ki zorla evime girdi. O diyor ki yalan söylüyor. Story atıyorlar ama.
Karşılıklı yani, aynı anda,
evet.
O video açmışlar bir de. Avukatları birbirini suçlamasın diye. İkisi birbirini çekiyor böyle karşılıklı. Çok komik.
Yani... Vandanara ne çirkinmiş yalnız ya.
Öyle deme.
Hayır,
abi.
İnsanları senin var ya, bu insan ayrıştırman. Hayır, acayip bak, beni
bakın,
yoruyor.
Ben şimdi Vandanara güzelliğiyle öne çıkmaya çalışan bir insan ya. Bu yüzden söylüyorum. Kendini bu şekilde pazarlıyor ama çirkinmiş yani. Var mı?
Vandanar'ın
bir şey
söyle.
Hiç açıkladığın yapıyor? Şey açıklanmadı. Farkında mısın? Yani, açıklayamadın
boşu
yani.
Boşu boşuna karıştım.
Berk ama balık etli sevmiyor.
Ne sevmiyor?
Balık etli sevmiyor. O yüzden Icardi'yi de pek sevmiyor mesela.
Vandana Icardi şey ekşi de İzzet Altınbaş'a benzetenler de var ama ben şey yapmıyorum. Ben
İzzet Altınbaş.
Konumuz toksik ilişki. Bu toksik ilişkilerden keyif alınan bir durum var. Sizin toksik ilişkiniz oldu mu?
Hayır.
Benim oldu.
Yalan. Yalan tonu.
Ayrıl barış falan olmadı mı hiç?
Toksik ilişki ne demek?
Ya karşılıklı ilişkinin aslında kurulamaması, birbirine insanların faydadan çok zarar vermesi.
Hem sevmesi hem istemesi evet, ama hem bunun ona zarar vermesi.
Zarar vermesi ama ısrarla da buna devam etmesi. Evet. Yani düşün, yarana tuz basmaya devam ediyorsun. Acıyor ama hala basıyorsun çünkü tatlı bir şey tarafı da var herhalde onun.
Ya şema diye bir şey var ya, insanlar böyle şikayetçi oldukları şemanın içine girip orada dönüyorlar. Aslında faydalandıkları bir şey de oluyormuş. Gerçekten çözmek istiyor mu istemiyor mu belli değil.
Kendini teyit ediyor aslında şemayla. Yani bir problemi olduğunu biliyor. O şemaya giriyor çıkıyor. Zaten varoluşçular yine diyor ki insanlar aynı hataları yapmakla mükelleftir gibi bir şey var. Teorisi var. Çünkü yaptığımız hatalardan ders çıkarmıyoruz. Tam aksine onun tekrar tekrar üstüne gidiyoruz gibi bir şey var. Toksik ilişkide de öyle bir girdap var galiba. İşin içine bir giriyorsun.
Çıkamıyorsun.
Icardi gibi çıkamıyorsun.
Berk bu arada felsefe dünyasında sadece varoluşçulardan örnek veriyor. Çünkü sadece onların kitaplarını okumuş.
Genelde evet.
Felsefeyi oradan ibaret sanıyor değil mi?
Ben de bir tane Stoacılar kitabı okumuştum. Stoacılardan örnek veriyor.
Ben de.
Maucu musun sen ya? Bunlar nasıl şeyler?
Taucu seks.
Ya bence bu toksik ilişkinin evet zarar veren bir tarafı var. Gabor Mate de söylüyor diye böyle. İnsan kendinde ne sıkıntılıysa gider onu bulur. Mesela senin babanla alakalı bir problemin varsa yine sen karşında eş olarak baban gibi birini bulursun. Babanla ilgili bu sorunları tekrar yaşamak için insan biraz oradan da aslında şuna bağlamıştı en son konuşmasında. Onu tekrar bulup onu ehlileştirip düzeltirse geçmişteki o yaralarını da düzeltecek evet. Gibi hissediyor.
Gabor Mate kod adı mı bu arada?
Gabor Mate yok adı değil
bayağı. Bayağı ismi. Dövüşçü.
Daha kadrosundan gibi.
Mike Tyson'ı dövüşen adam işte Gabor Mate.
Gabor Mate değil oğlum, Gabor Mate.
Kırmızı bültenle aranan.
Arama artık beni, arama.
Bu arada Mike Tyson deyince de dövüşü izlediniz mi?
Abi çok rezildi ya. Ben maalesef izledim yani.
Toksik bir dövüştü. Ne uzak ne yakın. Evet, arada bir yerde.
Ya millet bir de şey yazıyor ya. Kesin para için yapmışlar. Yok lan, para için yapmadılar. Tamamen.
Hayır işi.
58 yaşındaki Mark Tyson dedi ki ben dedi ya ben niye dövüşmüyorum
Anıl'ı
dedi.
Anıl'ı belki eğlendirmem lazım.
Evet abi ben dedi ya bu Türkiye'de televizyonun başındaki insanları dedi nasıl şey yapabilirim? Millet gecenin yarısı kalkmış izlemiş ya.
Evet.
Bir de gece demişler ama sabah mı başlamış? 4'te öyle bir şey
dediler. Onun öncesindeki maçlarla 7'de 8'de falan başladı.
Ön grup mu almışlar?
Tabii abi o zaten klasiktir yani boksta.
Peki sen eski bir boksör olarak Fenerbahçe'nin lisanslı dövüşçüsüydün. Yani bir çeşit
bana
şeydin.
Mı diyorsun?
Ya bir çeşit savaşçıydın. Bu dövüşü savaşçı. Sen nasıl yorumladın?
Bilgehan Demir gibi yorumlayayım şu an. Şu an ne hissettim kendim biliyor musun? Batuhan Karadeniz var ya. Evet. Onun gibi komple sallayabilirim.
Yasa dışı bahis falan.
Ben dövüşçünün versatil olanını severim bu arada.
Aynen abi bu arada.
Nasıldı? Bir
abi
şey
bu
gerçekten
tamamen şov işiydi zaten yani. Değil şov mi? Olduğu da çok belliydi. İkisi de öncesinde de şov olduğunu kanıtlar hareketler yaptı. Ve çıktılar o şovun içinde dövüşmediler, o şovu sergilediler.
Mike Tyson vurmadı falan diyorlar belki, doğru mu?
Mike Tyson
mu?
Bir yerde abi çenesine indiriyor, sonra çok rahat devam ettirebilecekken bırakıyor. Yani çenesine indirirken de bileğini hafif büküyor, tam oturtmuyor.
Falsolu vurmak aynen. İstemiş olabilir belki.
Curveball dedikleri.
Ya da yaşından dolayı hükmedemedi sona giderken.
Peki gerçekten dövüşselerdi kim kazanırdı?
Abi bu çok mükemmel bir soru ya. Yani Mike Tyson'la Muhammed Ali dövüşse kim kazanırdı gibi bir şey bu ama o saniyelik bir
onun
olay.
Onun geçen videosunu izledim. Muhammed Ali ile Mike Tyson bir araya geliyorlar.
Evet.
Adam diyor ki hanginiz daha iyi diyor. Muhammed Ali diyor ki ben çok hızlıyım ama diyor Mike denk getirirse indirir beni. Aynen diyor. Yani inip kalkamam diyor. Çok hızlıyım onu diyor yormam lazım ama diyor denk getirirse o şeydir. Mike Tyson da diyor ki bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dövüşçüsü Muhammed Ali'dir diyor. Böyle duygusal bir video.
Ya vay bu mütevaziliğe bayılıyorum bu arada ya. Çok yani güzel. Biri de çıkıp şey demiyor. Ben döverdim demiyor mesela. Ortamı germiyor.
Niye öyle bir gereksiz? Çünkü para almayacakları için germemişler.
Cristiano Ronaldo var. İşte iki tane de Manchester'lı oyuncu var. Birine soruyorlar dünyanın en iyisi kim sence diye. İşte Pele diyor. Cristiano soruyorlar benim diyor. Öbürüne tekrar soruyorlar o da işte Maradona falan diyor. Öyle bir mütevazilik şeyi izledim geçen.
Cristiano Ronaldo benim mi diyor?
Evet benim diyor.
O adam oradan besleniyor bence. Mesela evet. depresyona falan gireceği zamanlar aynanın karşısına geçip sen dünyanın en iyi oyuncusun falan.
Evin her yerinde ayna muhabbeti var onu da biliyor musunuz? Var. Evin her yerinde ayna varmış. Kendini izlemeyi çok seviyorum.
Ben bir kilo alsam aynalardan saklanıyorum ya böyle bakmadan geçiyorum falan. Sizde oluyor mu?
Nasıl bir evdesin bilmiyorum ben. Hayal full ayna. Şu an. Ve çıplaksın.
Evde bir tane ayna var onda da kafan gözüküyor sadece.
Yakın aynalardan gösteren... saklanıyorum dedi. Şey, onu da yatak odasına şey uzağa koymuş.
Diğer yakın odaya. Gösteren cımbız aynaları vardır ya böyle.
Var bizde o. Kullanmadım ama o duruyor.
Berk'le biz ev arkadaşıyken Berk'in yatağının tavanında vardı ayna.
Oo.
Ve kırmızı ışıklıydı o da.
Oslo ama, sımacı.
Ama hep yüzüstü. Ama hep yüzüstü uyurdu.
Demek ki herkesin farklı keyifleri var değil mi? Abi bilmiyorum. Mesela Messi'nin uzaylı olduğunu söylüyorlar. Hı-hı. Biliyorsun. Messi'ye de bu arada bu soruyu sormuşlar. Messi diyor ki say diyor işte diyor ki Kun Agüero diyor. İşte ne bileyim birilerini falan söylüyor. Diyor ki,
Agüero ne? Yok Hüseyin Çinçir yani. Sen...
Nasıl bir karşılaştırma şu an?
Şey... Agüero Maradona'nın.
Hüseyin Çinçir ne abi?
Damadı bu arada.
Kimi?
Agüero Maradona'nın damadı. Evet.
Tabii. Icardi'nin de baba tarafı.
Kirvesi.
Arjantin ya bu kirvesi. Icardi'yi bu arada Arjantin'de çok şey yapmıyorlar.
Sevmiyorlar. Evet.
O şey Vandanaro olayından dolayı.
Icardi biraz şerefsiz gibi gözüküyor herhalde Arjantin'de.
Ben yorum yapmıyorum.
Ya çocuğa büyü yapılmış olabilir ya. O kadar zarar vermesine rağmen bırakamıyor kadını. Önüne bakamadı ya çocuk.
Ya da ya çocuk senin, gerçekten salak.
Senin hiçbir çekim yasası şu bu hiçbir şeye inanmayıp büyüye inanması. Bu içindeki cahil ya yemin ederim.
Rezonans kanunu.
Çok değişik bir cahil var içinde yani. Biraz okumuş senin felsefe şeyi gibi. Varoluşları okumuş bir yerleri yok.
Bu kadar olmuş.
Bir kız ansiklopedide şeye kadar gelmiş böyle H'ye kadar. Orada 9. ciltte bırakmış ansiklopedi.
Meydan Larus'u orada babam yakmaya karar vermiş.
Gerçekten ya. Valla bak Messi'ye soruyorlar bu arada şeyi tamamlayayım. Dünyanın en iyi futbolcusu sayıyor mu yiyor. Diyorlar ki Cristiano Ronaldo'yu saymadın. Ha onu benimle beraber dışarıda bıraktım diyor.
Oho bu da iyiymiş ha.
He valla unutmuşum.
He valla unutmuşum. diyor valla diyor unutmuşum diyor Ronaldo'yu.
Aklıma gelmemiştir.
Diyarbakır'da o da baba tarafından akraba.
Bundan sonra böyle herhalde şive esprisi yapıyoruz.
Şive esprileriyle günümüzü nasıl birleştirebiliriz diye düşünüyoruz.
Uzaylı dediniz tesadüfi değildir. 6 gün önce Amerikan Kongresi'nde uzaylı var mıdır oturumu yapıldı bir tane daha.
Ya. Şaka.
18 ay önce de yapılmıştı. Orada Hava Kuvvetleri'nden eski subaylar çıkıp röportaj yapmışlardı.
Messi ne zaman gitti Amerika'ya? 18 ay önce.
18 ay önce evet. Ve 5 gün önceki 6 gün önceki şeyde de Pentagon'da üst düzey bir yetkiliyi konuşturdular. Adam diyor ki evet UFO departmanları var. Evet inceleniyor. Uçtuğunu ve düştüğünü bildiğimiz bazı uçakları inceledik. Tersine mühendislik yaptık ve organik materyallere rastladık. Uzaylılar vardır dedi.
Rus olabilir mi?
Uzaylılar mı?
Yok Rus anlam flying object UFO dediğin şey.
Şöyle diyor
sonuçta
yaptığımız...
flying bir object yapıp insan elde değdiği için.
İçinde Rus yapıp RUFO.
RUF.
Rus flying object.
RUFO.
Adam diyor ki o uçaklar bizim bildiğimiz teknolojinin yapamayacağı şeyler yapıyordu. Biz bunları gözlemledik ve bayağıdır da takip ediyoruz diyor. Ya uzaylılar var.
Bir şey söyleyeceğim. Bu niye hiçbir yerde konuşulmadı?
Yani Kanal D ana haberde 42 saniye.
Beyaz futbolda çıkmış olabilir mi?
Rasim Ozan bu konu hakkında bir yazı yazdı.
Vallahi ben duymadım ama yani Amerika kongrede falan çıktıysa
bence
konuşulduysa...
insanlık biraz sıkıldı bu konudan ya. Sürekli bu uzaylı var muhabbeti var da ya hiç bu çıkmıyor ya ortaya.
Independence Day diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Kurtuluş Günü.
Evet.
Bak şu an mesela o filmi izleyesim geldi. Çok güzel filmdir. Bana da böyle çocukluğumu hatırlatır. O zamandan beri bir uzaylı muhabbeti hep aktif olarak dönüyor. Evet. Millet de mesela yazıyor sağda solda. Uzaylılar gelse de beni götürse altına sıçacak ya. Görse uzaylıyı. Uzaylılar gelse bizi götürse abi.
Ki Arif'i götürdüler. Sıçmadım altına.
Evren çok büyük bir yer. Daha keşfedilmemiş bir sürü noktası var.
Evet.
Bizim olduğumuz yer günün sonunda tırnak kadar bir yer aslında. Biz sayıyoruz abi Plüton gezegen mi falan. Ulan belki öbür tarafında milyonlarcası milyarlarcası var.
Olabilir.
Dolayısıyla ben bu tür teklifleri açığım. Yani
ya biraz ben... keşfedin de İstanbul trafiğini dağıtalım yani. Evet, genişlesin abi. Biraz.
Bu kadar burası. Geniş bir evrende. Tırnak konunun gelip E5 Şirin Evler sapağında ya tıkanması hoş değil ya.
Yani dünya evrenin Neil Art'ı mı? Tırnak kadar dediğimize göre.
Bu belki arada böyle bir yerdir, düşünsene.
Adam
manikürcümüz var.
Aslında şöyle bir durum var. Böyle şeyler gözlenmemiş. Hatta 1994 yılında da 200 görgü tanığının olduğu 911 deli gibi aradıkları bir olay yaşanmış. Hmm. Netflix'teki belgeselde evet. izlemiştim. Ki Netflix çok doğru bir kaynak.
Evet, kesinlikle.
Orada radar operatörünün konuşmalarına kadar var. Ama şöyle bir durum var. Bunlar uzaylı mı? Geçmişten ya da gelecekten gelen insanlar mı? Yoksa başka boyuttan gelen ve yaşayan şeyler mi? Onun cevabı yok.
Evet.
Peki. Ve bu teoriye göre aramızda da uzaylılar olabilirmiş.
Her 3 kişiden biri uzaylı diyorlar bu arada.
%33.
%33 mü?
Evet. %50 Karslı, %33 uzaylı.
Şeyde Isaac Asimov'un Ben Robot diye bir kitabı var. 1950'lerde yazılmış, robotlarla alakalı. Orada da benzer uzaylı teknolojisiyle şeyi söylüyorlardı. Bir süre sonra robotlar o kadar insanların içine giriyor ki belediye başkanı adayları falan oluyorlar ve insanlar robot mu insan mı ayıramıyorlar. Çünkü o cinsiyetçilikte ayrıştıramıyorsun, tamam mı? O şey gibi yani, birine cinsiyet ayrımı yapmak gibi
bayan
bir şey oluyor.
Demek ki
bayan gibi demek. Oluyor. O, uzay,
ne var uzaylıysan
uzaylı
ne
mısınız?
Var?
Anne tarafından uzaylıymış. Düşünsene baba tarafı ork. Ve o zamanlardan anlaşılıyor. Aslında ben yani Netflix şu bu her şey aslında basının bir şeyi. Bir şekilde insanla buluşma tabii. metodu. Yani bir fikrin insanla buluşma noktası bütün hepsi. Dolayısıyla bu tür şeyleri bence de bugüne kadar böyle alttan alttan veriyorlar. O yüzden insanlar zaten bazı şeylere karşı Netflix bunu göstermesin, şu olmasın, bunu yasaklayalım falan filan. Çünkü empoze ediyorlar abi.
Neden ve yapıyorlar bunu?
Uzaylıları aramıza yerleştirmek için.
Yani planları olabilir bir sürü şey. Şu an mesela sen bundan 30 sene önce Mars'ta bir şey kurulacak, insanlar uzay seyahati yapacak. Böyle bir şey var mıydı? Şu an parayla uzay seyahati yapabiliyor musun?
Yapılabiliyor.
Evet. Biz nereye geliyoruz yani? Bundan 10 sene sonra ne olacağıyla alakalı fikriniz var mı? Evet.
Belki
bir
geçen sene
yani.
Teknoloji maksimuma geldi, daha gelişmez demişti. Onun dediğinden sonra baktım 113 bin.
ChatGPT ile bitti abi o iş.
113 bin tane patent alınmış
patent
geçen
alınmış
sene.
Gerçekten. Ya, ufak ama her zaman vizyoner bir arkadaşımızdı biliyorsun ya. İstisnalar. 2000 yılında teknolojiyi kapatmalılardı. Ben bu fikri anlatıyordum. Geçen de bu ayak işlerinin yazarlarından bir Caner Özgürtlü değil diğer çocuk var ya, ha, o da söylemiş. Allah'ım Bates, dedim ya benle birisi var. Şeyde Bates, sütü motor seven kamyoncu. O, ben çok aynı yerdeyim.
Volkan Öge.
Evet bu abi 2000'lerde kapatmalıydık o şeyi. Şalteri indirecektik teknolojiyi.
Teknoloji
çünkü 2000'de
kapatma
sen ne yapıyordun? Bak 2000'i hayal et. Birini arayabiliyor musun? Cep telefonun var değil mi?
Var.
Masaüstü bilgisayarda Red Alert oynuyordum ben.
Cep telefonum var. Şarjı da 10 gün gidiyor falan. Değil mi? Öyle Ericsson 628. Bak Nokia 7250'de kapanmalıydı.
Konuyu
abi.
Konuyu kapatıyorsun.
Evet.
Teknoloji peki ne nasıl zaman kapatıyorsun?
Oradan sonra ilerlemeyi durduracaktım.
Arge departmanlarına girip ciddi bir dayak.
patentleri durduracak. Dövecektim. Döverek. Teknoloji şiddetle durduruyorum. Düşünsene. Orada kapatacaktık. Çok güzel abi. Bu resimler, meslimler, videolar.
AI'lar.
Ya gitmeye gelmeye başladı. Abi, ben hatırlıyorum ya lisede ben mesaj yarışması falan yapıyordum. Telefondan bakmadan yazma falan filan. Tık tık tık tık. Abi biz kendimizi geliştirmiştik yani. Biz
Excel de iyi durumdaydı o zaman. Yani şu anda bütün işlerimizi yapabilirdik. Mail de vardı.
Evet. Hı-hı.
E-ticaret çok boku çıktı sonra.
Bak 2002 diyorum ben. 2001.
2002'den sonra sadece 2002. Fizi kurulsun. Geri kalan önemli değil.
Evet.
Evet, sponsorumuz Fiziye de buradan selamlar. Tüm müzikler yerli yabancı ve podcastlerle Fizi. Ay'a girip ben böyle tanıtacağım arada bu arada.
Peki şu an durdursak nasıl olur? Daha da ilerlemesin.
Çok
hafif
geç,
geri sarmamız
çok
gerekebilir.
Çok geç kaldık
hafif
bence.
Hafif geri saralım. Herkesten ChatGPT şifrelerini falan alalım.
Bizim mikrofonlar gidiyor.
Aynen. Bayağı bir geri sarmışız.
Şu an peki bütün teknoloji yasaklanıyor falan, toplanıyor. Bir tane objeyi saklayabiliyorsunuz. Neyi saklardınız? Yani teknolojik bir objeyi.
Şarj aletini saklıyormuşsunuz.
Ben İlker'in iPad'ini çalardım.
Uzaydan gelmiş gibi. Düşünsene öyle iPad. Bununla iPad'le gittiğini düşünsene, 1998'e gidiyorsun.
Oo, şarj aleti olmadığı için
seni kesin 51. bölgeyi alıyorlar. Şarj kapatırsın. Ne yapacaksın? Uçak modunu alacaksın. Bir de basıyorsun çekiyormuş.
Oo. 5G varmış aslında.
Efsane. Çekiyor düşünsene. Turkcell yazıyor.
Çekse peki, çekse. 98'de var ama yani.
Doğru.
Uzaylılar geri alıyorum. Biraz daha 88'de doğru çekebilir miyiz?
Uzaylıların şimdi teknolojisi bizden daha ileride olmalı buraya geldiklerine göre. Onlar ama bizden ileride. Daha zeki mi değiller mi bilmiyorum. Belki çok salaklar ve çok yavaş geliştiler. Mesela 2 milyon yılda bizim 4 bin yılda yaptığımız gelişmeyi yaptılar. Sonra onlar gelip bize teknolojiyi yasaklıyorlar mesela. Bu işimize yarar mı?
Ne dedin abi? Duyamadım.
Benim kumarım burada biter. Hadi.
İnsanlar daha az okuyor. Eğitim şart. Bak eğitim şart, ciddi söylüyorum. Bunu dikkate alın. Uzaylılara sesleniyor.
Peki uzaylılar geldi diyelim ki ve Müslümanlar. O zaman işte çok şaşırırdım ben.
İşte o zaman kazanırız. İşte o zaman
kim olarak?
Şey, işte o zaman her şey değişir.
Amerika bak gördünüz mü? Bu gerçek.
Biz demedik mi? Ben sana bunu söylemedim mi diye çıkarız orada. Vallahi kolay değil ya. Ben en çok şeylere üzülüyorum bu arada. Uzaylı bir sürü şey ya. Şu an bir sürü şey oluyor ya, teknoloji falan filan. Abi Z kuşağı diye bir şey var, bu Gen Z. Hatta yeni kuşağı da beta falan diyecekler galiba, öyle bir şey. Her şey bu çocukta ya. Düşünsene, doğduğundan beri bir şey oluyor. Ya yani şey, böyle stabil ve sürdürülebilir bir yerde değiller. Yani sürekli doğduklarından beri bir şeye maruz kalıyorlar.
Ya eğitimde mesela belli bir hızda eğitim alıyorsun ya. 8 yılda 8 yıllık eğitim alıyorsun. Ama sen o konuyu öğrenirken o konuda yeni gelişme oluyor mesela.
Aynen öyle.
Mesela evrim teorisi öğreniyorsun. Bir anda genlerle ilgili bir şey çıkıyor falan. Bu nasıl olacak?
Bence teknolojide yavaşlama olabilir ya.
Sen yine engelleme değil. Sen Ar-Ge departmanına bir döveceksin bunu.
Ya arada bir döveceksin.
Kartak yani, tam dövme de değil, tartaklamak.
Tartaklama olsun öyle.
Mobbing uygulayayım.
Orada beyin takımları vardır ya böyle, kafası. Onları evet. Dövmek lazım. Herkes dövmeye de gerek yok bu arada.
Problem şey aslında, çok hızlı çalışmaları değil. Konunun logaritmik ilerlemesi. Onu kırmanın da tek yolu Excel'i yasaklamak bence.
Bir şey söyleyeceğim. Birçok şirket var şimdi. Şirketlerin çoğunda şey zor abi. Şirketlerin şöyle bir korkusu var ya şu anda. Teknoloji bir taraftan gidiyor. Lan biz yetişemiyoruz diyor. Sürekli böyle yıkıcı inovasyon arkadaşlar, yeni bir şey yapmamız lazım falan. Kimse ne olduğunu söylemiyor, evet, ama tamam mı? Sonra hazırlıyorsun, yapıyorsun, çıkıyorsun. Finansa red diyor falan.
Ya bir de
finansın öldürdüğü inovasyonlar belki dünyayı şu anda bir sürü yıl daha ileri götürebilir.
Benim finansım, şimdi benim çıtam finansa kadar. Mesela çıtayı yükseltiyorlar ya, finansa kadar yükseltiyorum. Üstünü hiç görmedim yani. Benim şey var ya, korkusu.
Yusuf Güney de bahsediyor.
Yusuf Güney mi?
Dünyada diyor bir gök kubbe var, onun üstüne çıkamazsınız diyor. Orası finans işte. Oraya çarpıp dönüyorsun.
O kadar yukarıda mı acaba?
Şirketlerin inovasyon anlayışı da şunu şuradan alıp şuraya koymak bu arada. Çok değişik bir
o
şey de yok yani.
O hep değişiyor ya böyle. Mesela sen inovatif bir şey yapıyorsun. Diyor ki inovasyon illa yeni bir şey yapmak değildir.
Evet.
Mevcut bir süreci iyileştirmek de inovasyondur falan. Ertesi sene geliyorsun, mevcut bir süreci iyileştiriyorsun. İnovasyon mevcut bir süreci iyileştirmek değildir. Yeni bir şey çıkarmamız lazım.
İnovasyon da tanımı değişmiş.
Şimdi sen bu adamı döversen teknoloji geri gider mi? Soru bu.
Teknoloji için dövelim.
Bir de yıkıcı inovasyon. Yani çok tahrik edici bir laf.
Yıkıcı.
O kavramı Faruk Eczacıbaşı bulmuş bu arada. Disruptive şeyi. Adam disruptive'i yıkıcı diye çevirmiş.
Peki şuna ne diyeceksin? Sen bir şeyler yapıyorsun. Yan ekibin müdürü senin müdürünü sevmediği için onaylamıyor onu. Ya sen mesela yılın fikrini bulmuşsun. Yapamıyorsun çünkü yan ekibin müdürü diyor ki yok bu iş olmaz diyor. Onay verici bir müdür. Tamam.
İnovasyonu yık.
İnovasyonu yıkıcı inovasyon.
Yanlış anlayıp konuyu hepsini ket vurmuş.
Düşünsene kaç tane öyle engellendi yani.
Yapılan işi çalma diye de bir şey var bu arada. Hani alıp kendi fikrinmiş gibi.
Ben aynı toplantıda saniyelerde çalanlar biliyorum.
Geliştirip mi çalıyor ki, komple mi çalıyor?
Direkt çalıyor. Mesela bir şey diyorsun ki sen. Ya diyorsun bundan sonra şu raporlamaları X tool'unu kullanarak
bundan
yapalım diyorsun.
Bundan sonra X tool'unu kullanalım.
X tool'unu kullanalım diyor. Arkasından bak iki versiyon var. Bir Anıl'ın yaptığı gibi hemen tekrarlayıcı, bundan sonra X tool'unu kullanalım.
Tekrarlayıcı inovasyon.
Tekrarlayıcı çalım. Tekrarlayıcı hırsızlar. Bir. İki, geliştirici hırsızlar var. Bir de o da dediğin gibi mesela o sırada ses çıkarmıyor. 1,5-2 dakika sonra arkadaşlar bu işi yapmak için şöyle bir tool'a ihtiyacımız var. Şunları yapması lazım. O yüzden X tool'unu kullanalım diyor. Bak ve sen ona inanıyorsun. Kendi fikrinden çıkıyorsun. Düşünsene yani.
Ben tekrarlayıcılara bayılıyorum ama.
Tekrarlayıcılar anında tekrar ediyorlar ya.
Anında tekrar ediyorlar.
Mesela adamın konuyla alakası yok.
Konuyla alakası yok. Yanlış şeyi tekrar ettiği için yükselemeyen adam.
Yükselemeyen adamı hiçbir türlü.
Neyi tekrar ettiğin önemli olabilir evet, ama evet. Orada da bir know-how var.
Bir de o adamlar iki cümle kurarsın, son üç kelimesini yakalıp tekrar ederler. Onlar da çok yolu. Evet evet de başlar böyle. Evet evet.
Evet evet. Kafa, bir de sürekli kafa sallayanlar aynen. Var. Ne var o mesela? Bir yer daha hiçbir şey söylemiyorsun. Ben biri bana sürekli kafa sallarsa anlatmayı bırakıyorum bir yer. Diyorum ki herhalde takıldı çünkü bir şey oldu.
Otomatik onaya düştü adam.
Otomatik onaya düştü adam. Direkt onaylandı diye böyle şey yapıyorum. Arada diğer şeylere geçiyorum.
İş dışı yıkama inovasyon.
Evrak kabul.
Abi evet, şirkette inovasyon bambaşka. Öbür müdürün öbürüne uyuzluğu, yan departmanın sana şey yapmaması. Ben şey gördüm ya, Excel dosyası istiyorsun. Resim atıyor.
Resim. Ben
böyle bak şöyle düşün.
Elle çizmiş.
50'ye 50 var. Excel var. Full virgüllü virgüllü rakamlar resim atmış. Ya ben bunu ne yapayım abi?
WhatsApp web.
Ama bugün atsa ne yaparım? ChatGPT'ye atarım. O evet, anda şey veririm. Şılak diye. Al derim sana Excel dosyası. Sen yollamadın. Sende yoktur. Ben yollayayım sana.
İşte teknoloji abi.
Teknolojiyi laf sokmak için kullandığımız bu seansımıza hepiniz hoş geldiniz gerçekten. İstisnalar.
GPT'yi çok garip şeyler için kullanıyorlarmış. Onun istatistikleri açıklandı. Bayağı kişi flört vesaire için kullanıyormuş şu anda. Yani böyle hoş sohbet, muhabbet. Yani
bu mesela ChatGPT ile flört etmiyorlar ama değil mi?
ChatGPT ile flört ediyor. Hadi yani ne haber, nasılsın, güzellik falan filan.
Bu niye biliyor musun? Çünkü 21. yüzyıl yalnızlık çağıdır. Valla bundan dolayı bak, bu kadar kalabalığın arasında herkes daha da yalnızlaştı aslında. Farkında değiliz ya da farkındayız. Biraz ondan oluyor.
İstanbul'un fethi bir çağı kapatıp açmıştı. Burada da GPT yalnızlık çağını başlattı.
GPT belki de teknoloji çağı adı altında yalnızlık çağını başlatıyor. Bilmiyorum abi, yani ben insanları daha yalnız görüyorum.
İnsanlar zaten ilk doğduğunda yalnız doğmuyor mu ya?
Teşekkürler. Dizi yapsana sen. Yani yeni dizi.
Asaf.
Varoluşçu Asaf.
Varoluşçu Asaf'ın dizisi. Ya yalnız doğuyorsun da sonuçta sen sosyalleşen bir...
Evet, sosyalleşerek senin sosyalleşme tarafın
var. Hem diğer insanlarla olan o karşılıklı kurduğun iletişim ağı var. Ama aslında bir taraftan da insanlar çok yalnız. Bak az önce ne konuşuyoruz? Nasıl kendini motive edersin? Yine kendine muhtaç yani adam.
Ya aynayla.
Aynayla.
İnsan kargo bekleyen bir hayvandır. O da yalnızlığı çözmek için değil mi? Bir kargocu geliyor, bir kutu var, çok teşekkürler diyorsun.
Uzun
bir
sohbet şeyler. Edenler
kargo
yapıyor.
Kargo kodunu alayım.
Kargo kodu bir tamamen sohbet için üretilmiş bir şey bu arada. Hiçbir yere girmedikleri ortaya
çıkıyor. Kargo kodu yalnızların kodudur biliyorsun değil mi?
9-62-212 derse kargocu onu orada bir güzel...
Özel kodu var onun.
Yalnızlığı giderme kodu deniyor ona. Gerçekten. Bir yanlışlıkla o kodu söylediğini. Geldik bulamadık.
Gel bari aynalı odaya geçelim. Gerçekten ya.
Geldik vuramadık.
Peki daha yalnız olduklarını abi nereden gözlemledin?
Yani, valla birçok versiyonu bence var.
Daha mı az sosyalleşiyorlar? Sana daha yalnız olduklarından mı bahsediyorlar? Yoksa dijital aletlere mi kapandılar evlerde?
Bence şu dediğin son madde çok kritik. Biz çok fazla yalnız olmadığımızı düşündüğümüz ama yalnız kaldığımız sosyal medya dünyasının içerisinde kaldık.
Evet.
Ve sosyalleştiğimizi düşündüğümüz birçok alanda aslında sosyalleşmiyoruz. Yani sen oradan 3 kişiye aynı anda mesaj DM'den bir şey yazınca sen aslında yan yana oturduğunda aldığın sohbetin hazzını almıyorsun.
Yüzeysel paylaşımlar
oluyor. O çok geçici bir dopamin, anladın mı? Yani diğeri çok daha vücuda yayılan o hissettiğin, beynen tatmin olduğun, kendini de gerçekleştirdiğin bir alanken burada tamamen konudan uzaksın. Dolayısıyla dopaminlerde kala kala bir gün bir bakıyorsun hiçbir şeysin.
Hiç bağ kurmamışsın.
Hiçbir bağın yok, evet aynen öyle. Temasın, İnsanlarla samimi bir sohbetin ya. Yok. Dolayısıyla yalnızlaşıyorsun. Yalnızlaştıkça daha çok paylaşmaya başlıyorsun. Bu bir de döngü. Yani ben şöyle şey yapıyorum. Mesela bir insan Instagram'da çok fazla sürekli paylaşım yapıyorsa o bir mesaj yani, anladın mı? Yani eğer bir tanıtım yapmıyorsa...
Anıl'ın eski zamanları aklımıza geldi.
Hashtag reklam. Bir reklam yapmıyorsan ya da bir şeyin parçası değilsen, işin o değilse...
Bir tarikata mensup.
Abi bir mesajın var yani topluma. Ben bu mesajın da çoğunlukla yalnızlık olduğunu düşünüyorum.
Ben şu anda Paranın Psikolojisi diye bir tane kitap okuyorum. Hı hı. 1950'lerdekine göre çok daha Amerika'daki insanlar zenginleşmiş. Kişi başına düşen gelir vesaire yapabildikleri. Ve insanların mutluluk artışını kanıtlayan hiçbir araştırma yokmuş. İnsanlar yalnızlaşıyor ve mutsuzlaşıyor şu anda.
Gini katsayısı da değişiyor ama bu sırada. İnsanlar zenginleşiyor ama aradaki uçurum da arttığı için Amerika'da, Avrupa'da gördüğü şeylerden etkilenme oranı da artıyor. O yüzden mutsuz oluyor. ben zenginleşiyorum bireysel olarak ama başka biri daha da fazla zenginleşiyor. Bu sefer ona imrenmeye başlıyorum. O yüzden peki, mutsuz oluyorum.
Parayla bu yalnızlık giderilebilir mi? Parayla anti yalnızlık satın alınabilir mi?
Abi parayla alınabilir.
Kiralanabilir belki.
ChatGPT kiralama, kiralamalar var. Çeşitli hizmet alanları bunun için yaratılmış mevcut durumda. Evet. İşin özünde şu yatıyor. Yalnızlık kötü bir şey değil aslında. Tadına vardığında yalnızlığın da iyi bir şey olduğunu anlayacağımız bir döneme giriyoruz.
Tercih edilen ben, yalnızlık güzel.
Evet. Aynen öyle, çok güzel tanım. Tercih edildiği zaman gerçekten güzel ama tercih edilmeden maruz kalınan yalnızlıklar genelde insanların daha çok çırpınmasına, o bataklığın içine sebep oluyor. İnsanın kendi dengesini bulma hali aslında yaşam denilen şey. Bence bütün hikaye dengede. Önümüzdeki dönem de öyle olacak. Sosyal medya dengesi, arkadaşlarınla olan denge, kitap okuman, bir şeyleri öğrenmen, dijital dünyaya maruz kalman, hobilerinle, her şey o senin kendi içerisinde yarattığın o dengeyi bulma hikayesi. Onu bulabiliyorsan ne büyük mutluluk senin için.
Daha toplumsal varlıklardan bireysel varlıklara dönüşüyoruz ya zaten Avrupa yıllardır böyle. Acaba tarif ettiğimiz yalnızlıklar bunlarla da alakalı mı? Bir geçiş sürecindeyiz belki Akdeniz insanları olarak ve o mu bizi kaygılandırıyor? Çünkü bazı toplumlar yıllardır yalnız ve bireysel.
Ya ben şöyle düşünüyorum, insanların bir olmak için sebeplere ihtiyacı var. Tamam mı? Mesela bu Türkiye için
ortak
futbol.
Hedef, tutku, evet.
Tamam mı? Çok büyük bir hedef. Ya da bunun tam tersi savunma, savaş, milli duygular. Evet. Futbol olması daha şey, kıymetli tabii ki. Burada buluşabilme oranlarımız da azaldı. Dünyada da öyle. Bu arada şeyi görüyorum yani, ekonomik krizler sadece burada yok abi. Bütün dünyada var.
Tabii.
İnsanların yalnızlaşması, sosyal medyanın etkileri, ergen zorbalığı, şu bu, bütün dünyada var. Aslında bütün dünya, sadece senin oranın biraz daha farklı olabiliyor. Bütün dünyanın gittiği yolculuk çok daha yatay bir yer haline geldi dünya. Çünkü dijital dünya, dijital iletişim olduğu için artık Yeni Zelanda'daki bir adam, Amerika'daki bir adam, Asya'daki bir adam, Türkiye'deki bir adam çok hızlı aynı seviyeye gelebiliyor herhangi bir konuda. Sen 6 gün önce Amerika'da yapılan şeyi söylüyorsun. Büyük ihtimal o gün okudun onu. Netflix'te canlı olarak izledin Mike Tyson'ın şeyini. Dolayısıyla o iletişim yataylaştığı için çok daha hızlı birbirine adapte oluyor o
bence
dünya.
İhtiyacımız olan böyle ülkece ya da ekipçe bir araya gelmek değil, böyle bağlantı kurduğumuz insanlarla görüşebilmek, insanlarla bağ kurabilmek. Bence diğer türlü yalnızlığı giderme birazcık daha geçici gibi geliyor bana.
Yapay oluyor.
Yapay gibi oluyor.
Evet, yani yapmaya çalışıyor. Yani
savaş
zorla
çıksa da bir arada da bulunsak falan. Üçüncü Dünya Savaşı'nı.
Ya da işte Türkiye bir maç kazansa da, ya da işte Avrupa'da bizi temsil eden bir takım kaldı, o işte bir kupa alsa da. Bunlar bu arada iyi şeyler. Bu manevi duyguları şey yapmak iyi. Onlar da çünkü küçük topluluklar. Sen Fener maçı oluyor, Galatasaray maçı oluyor. Bir araya geliyorsun, izliyorsun. Türkiye önemli bir maça çıkıyor. İzliyorsun, seviniyorsun, sarılıyorsun. Oradaki dopamini hayal etsenize.
Ya Rusya bir evet nükleer sallasa da yalnızlığımızı giderse.
Öyle. Öyle bir
sığınaklarda birlikteyiz kardeşim.
Aslında o bahsettiğin yapay ilişkilere çok maruz kaldığımız için, yapay birlikteliklere çok yalnız kaldığımız için belki de yalnız hissediyoruz.
Ben
çünkü
bu döneme
doğal birlikteliklere yeterince vakit ayıramıyoruz gün içinde.
Ben bu döneme kısaca yapay tatlandırıcılar dönemi diyorum arkadaşlar.
Çok güzel isim be. Ben katılıyorum. Çok güzel
çok
bir isim.
Çok teşekkürler. Ama yapay tatlandırıcılar.
Podcast'in bu bölümünün adı olabilir mi?
Olabilir. Bağırsağı bozar yapay tatlandırıcılar. Onu
yapay
da söyleyeyim.
Yapay tatlandırıcılar ve yalnızlık çağı. Buradan da ilk defa bölümün adını önceden şey yapıyoruz.
İlan
ettik. Gerçekten. Valla değişik bir çağ. İlk defa keşfediyoruz. Bir daha bir kimsenin tecrübesi yok. Oraya çıkıp insanlar, şimdi biz de konuşuyoruz. Hiç ahkam kesme gibi yapmıyoruz. O yüzden şey yapmıyorum. Bizi dışarıda bırakıyorum. İşte şu şöyledir, bu böyledir, böyle yapılır. Sosyal medyada da çok var. Ben var ya, acayip tilt oluyorum bu arada. Ulan sen de dünyaya bir defa geldin, ben de bir defa. Tabii ki senden öğreneceğim şeyler vardır. Sizin de vardır, hepimizin vardır ama bu kadar bu böyledirler, bu kadar şu şöyledirler bize gelen bir şey değil abi. Yeni kuşağa da gelen bir şey değil. Herkes yaşayıp keşfetmek istiyor. Bizi bir rahat bırakın. Artık isyan gibi oldu.
Ben öğrenmek değil, keşfetmeye karar verdim artık.
İnsan yaşayınca daha hızlı hafızasını alıyor biliyorsun.
Bu arada şöyle bir de bir durum vardır ya, öğrenmek, idrak etmek, sonra onun vücuduna yerleşmesi, onunla hareket, aksiyona geçmek falan da zamanla oluyor. Bir şeyleri videodan öğrenmeye alışmış bir çağda insanlar hiçbir şey öğrenmemiş olarak bence büyüyorlar. O da ayrı bir tehlike.
Sürekli bilgi. Hangi birini tutuyorsun?
Hangi bilgisi? Yine akşam evde aynı.
Ya İşte yalnızlıktan konuşup sonra İkar diye suç buluyoruz. Haklı değil mi bu adam? Bulmuş bu arada, bir etkileşim.
Fırtına uyarısı yapılmış. 58 kilonun altındakiler dışarı çıkmasın denmiş İstanbul'da.
Yani evden çıkarken hanımı eve kilitledim zaten.
58 kilo altı ölçümler nasıl yapılacak bilmiyorum ama bir şekilde
tartılarak ona izin verilmesi
arkadaşlar kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
Polis noktaları var. Tartıyla bekliyor polisler bu arada. Haberiniz olsun.
Bir haftadır kilo alanlar var. Tişört dışarı çıkabilmek için.
Gerçi ben yedim ama zaten 58 kilonun üstündeymişim bu arada. Devrilmezsin dediler bana, bilmiyorum.
Devrilmez.
Hacı yatmazlar var. 100 gramla uçan var ya. Hani o tam çöpe atıyor 100 gramlık şey, uçuyor.
57.900. Ondan sonra uzaylı var mı? Evet, 3. sezonda bu sefer hikayeyle değil başka bir şeyle veda edelim istiyorum. Mümkünse. Buyurun. Bugün bir sürü şey konuştuk. Uzaylılar, yalnızlık, manlızlık. Bir tek cümleyle bugün özetleseniz ne derdiniz? Anıl, bugünden dinleyicilerimiz ne çıkarsın?
Hava ne kadar depresif de olsa aynaya bakıp kendinize bir motivasyon cümlesi söyleyin ve dans edin arkadaşlar.
Sen değerlisin.
Sen buna değersin.
Sen kafana koyduğun şeyi yaparsın. Berk, sen söyle.
Yalnız hissettiğiniz zaman etrafınıza bakın. Herkes yalnız hissediyor zaten. Problem yok yani. Hayatınıza devam edebilirsiniz. Bir sorun yok.
Evet. Güzel. Dünya bir gündür. O da bugündür diyorum ve İstisnalar Podcast serisinin 3. sezonunun 3. bölümünün sonuna geliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Konu önerileriniz varsa bize yazabilirsiniz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İstisnalar.